Ayrım 16. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 150. 14. Bölüm. Uçaktan indiğimde Kalli terminalin kapısında beni bekliyordu. Havaalanı uçaktan terminale yürünebilecek kadar küçüktü henüz. Ama yeni bir kanat inşaatı da devam etmekteydi. Vegas büyüyordu, Kalli de. Sanki daha uzun ve incelmiş görünüyordu. Cy Davor'dan şık bir takım giymişti. Altında da bir spor gömlek vardı. Saç tıraşı değişmişti. Beni kucaklayınca şaşırdım. Hala aynı Merlin dedi. Üstümdeki Vegas kumarbaz ceketini atmam gerektiğini söyledi. Otelde büyük bir daire ayırttırmıştı bana. Barı içkiyle dolu, masanın üstleri çiçeklerle kaplıydı. Force'un iyi bakıyorum dedim. ''İşler tıkırında'' dedi Kali. ''Kumarı bıraktım. Artık masanın öbür yanındayım, biliyorsun.'' ''Evet'' dedim. ''Şimdi garipsiyordum Kali'yi. O kadar değişik görünüyordu ki. Planlarım için ona güvenip güvenemeyeceğimi bilemiyordum. 3 yıl değiştirebilirdi insanı. Zaten daha önce de ancak birkaç haftalık bir tanışlığımız olmuştu. Fakat sonra karşılıklı içerken gerçek bir içtenlikle seni gördüğüme bayağı sevindim ha dedi. Jordan'ı düşünüyor musun arada bir? Her zaman dedim. Zavallı Jordan dedi Kalli. 400 bin kazançlı olarak ayrıldı bu dünyadan. Bana kumarı bıraktıran bu oldu işte. Hem biliyor musun o öldüğünden beri şansım çok iyi gitti. Eğer kozlarımı iyi oynarsam bu otelin birinci adamı olabilirim. ''Vay be'' dedim. ''Peki Gronwald ne alemde?'' ''Onun sağ koluyum şu anda'' dedi Kalli. ''Birçok konuda bana güveni tam. Benim sana güvendiğim kadar güveniyor bana.'' ''Ha hazır konu açılmışken bir yardımcıya ihtiyacım var. Aileni Vegas'a getirmeye niyetlenirsen yanımda iyi bir iş verebilirim sana.'' ''Teşekkürler'' dedim. ''Gerçekten dokunmuştu bana. Aynı zamanda bana karşı gösterdiği sevginin nedenini de merak ediyordum.'' Öyle herkese kolayca ilgi gösteren biri değildi. İş konusunda hemen cevap veremem dedim. Fakat benim buraya asıl geliş nedenim senden bir iyilik istemek içindi. Eğer yapamazsan zararı yok. Yalnız bana dost doğru söyle yapıp yapmayacağını. Olumlu da olsa olumsuz da en azından birkaç iyi gün geçiririz şurada birlikte. Oldu say dedi Kali. Her neyse istediğin. ''Bir bekle bakalım duyana kadar'' dedim gülerek. Bir an kızdı Kali. ''Ne olursa olsun yahu, oldu dedik ya sana. Yapabileceğim bir şeyse oldu say.'' Ona rüşvet hikayesini baştan sona anlattım. Rüşvet aldığımı ve şu anda cebimde her olasılığa karşı saklamam gereken 33 bin dolar bulunduğunu. Kali pür dikkat dinledi, yüzümden gözlerini ayırmadan. Sonunda ağzını yaya yaya gülümsemeye başladı. ''Ne sırıtıyorsun lan?'' dedim. Kali güldü. ''Rahibe cinayet işlediğini itiraf eden birine benziyordun demin'' dedi. ''Ne olacak be? Senin yaptığını herkes yapar eline fırsat geçerse. Fakat şaşırdığımı da itiraf etmeliyim. Seni birinden rüşvet isterken gözümün önüne getiremiyorum hiç.'' Yüzümün kızardığını hissettim. ''Ben kimseden para istemedim'' dedim. ''Kendileri geldiler hep. Hem parayı hiçbir zaman peşin almadım.'' İstediklerini yaptıktan sonra vaat ettiklerini ödedikleri de oldu, 5 kuruş vermeden gittikleri de oldu. Hiç aldırmadım, sırıtım. Ben hafif tertip yolluyum, öyle tam orospu olmadım daha. Yaman düzen bazmışsın dedi Kalli. Bir kere fazla kaygılanıyorsun bana kalırsa, sonsuza dek sürebilecek bir işe benziyor bu. Ortaya çıkarsa başına gelebileceklerin en kötüsü işinden olman. Bir de tecilli bir hüküm giymen olur. Fakat mangırları iyi bir yere saklaman gerekli tabii. Maliyeciler safkan av köpeği gibidirler. Bir kokusunu alırlar mı elinde avucunda bir şey bırakmazlar. Söylediklerinin ilk kısmı ilgilendirmişti beni. Son zamanlarda gördüğüm kabuslardan biri de hapse tıkılıp karımı ve çocuklarımı yalnız bırakacağımdı. Bu yüzden karımdan her şeyi saklamıştım, kaygılanmasını istemiyordum, gözünden düşmek de istemiyordum. Beni saf, hiç bozulmamış bir sanatçı olarak görüyordu o. ''Yakalanırsam hapse girmeyeceğimi nereden biliyorsun?'' diye sordum Kali'ye. Ne olacak yahu? Bir bankayı veya zavallı bir dükkancıyı soymuş falan değilsin ki. Dul maaşıyla geçinen bir kadını dolandırmış da değilsin. Askerlik sürelerini kısaltmak isteyen ciğeri beş para etmez birkaç oğlandan biraz para sızdırmışsın. Ey tanrım, inanılacak bir iş değil. Orduya katılmak için para veriyorlar ha. Kimse inanmaz böyle bir şeye. Mahkemede jüriye anlatılsa gülmekten yerlere yatarlar herhalde.
Orası öyle. Bana da matrak geliyor dedim.
Kali birden ciddileşivermişti. Peki, peki söyle bakalım, ne yapmamı istiyorsun şimdi? Hemen halledelim. Enselenecek olursan beni hemen ara ki seni kurtarabileyim, tamam mı? Sevecenlikle gülümsedi. Planımı anlattım. Nakit paramı biner biner kumar fişeklerine tahvil edip küçük küçük oynayacaktım. Vegas'taki bütün kumarhanelerde aynı şeyi tekrarlayıp paramın tamamını fişe çevirdikten sonra vezneye yatırıp tekrar nakde tahvil ettiğimde parayı almayıp yerine bir makbuz isteyecektim. Para böylece çeşitli kumarhanelerin kumarhane veznelerinde benim hesabıma yatıyor olacaktı. FBI memurlarının aklına kumarhanelerde soruşturma yapmak gelmez de nasılsa. Makbuzları da Kalli'ye bırakıp nakit paraya ihtiyacım oldukça çekecektim. Kalli gülümsedi. Neden bana bırakmıyorsun paranı? Bana güvenmiyor musun yoksa? Şaka yaptığını biliyordum ama ciddiye almış göründüm. Bunu düşündüm dedim. Ama sana bir şey olursa ne olacak? Örneğin bir uçak kazası ya da şeytan dürter de kumarbazlığın yine depreşirse... Şimdi güveniyorum sana tabii ama yarın ya da gelecek sene aklını kaçırmayacağını nasıl bilebilirim? Kalli başıyla onayladı söylediklerimi, sonra sordu. Peki ağabeyin Arti, onunla gayet yakınsınız öyle değil mi? Senin için saklayamaz mı parayı?
Bunu isteyemem ondan dedim. Kalli yine başıyla onayladı.
Öyle olmaz herhalde, fazla dürüst değil mi?
Öyledir dedim, hislerimi fazla açmak istemiyordu bana.
Peki benim planımın ne eksiği var? İşe yaramaz mı sence?
Kalli yerinden kalkıp odayı aşağı yukarı arşınlamaya başladı. Fena değil dedi. Fakat kumarhanelerin hepsine birden adına para bırakmak doğru olmaz. Kuşku uyandırır. Hele para uzun bir süre kalırsa. Burada kumar oynamak için vezneye para emanet ederler. Para bitince de çekip giderler.
Bak, yapacağın iş şu senin. Bütün kumarhanelerden fiş alıp bizim vezneye yatır. Yani günde 3-4 kez gidip birkaç binlik fiş topla, getir makbuzunu al. Böylece bütün makbuzların bizim veznede kalmış olur. FBI memurları soruşturmaya başlar da bizim otele de yazı gönderirlerse nasılsa benden geçmesi gerekecek. Ben de bir icabına bakarım o zaman.
Onun hesabına kaygılanmıştım. ''Senin başını belaya sokmaz mı bu?'' diye sordum.
Sabırlı sabırlı içini çekti Kali. ''Her zaman yapıyorum bu işi ben. Vergi dairesinden bir sürü soruşturma yazısı geliyor. Falanca ne kadar kaybetti filan diye. Ben de eski tutanakları yolluyorum onlara. Hiçbir şekilde denetim olanakları yok. Onlara ipucu olabilecek tutanakların da ortadan kaldırılmasını sağlıyorum. Olup bitiyor.''
''Sakın ha'' dedim. Benim vezne kayıtlarımın kaybolmasını istemem. Sonra makbuzlarımı nasıl tahsil ederim ben?
Kalli güldü. Bırak Tanrı aşkına Merlin dedi. 2,5 rüşvet aldın diye bir şey mi oldun sanıyorsun sen kendini? Senin için bir sürü müfettişle buraya akın edecek değil ya maliyeciler. Olsa olsa bir çağrı yollarlar. Bunu bile akıllarına getireceklerini sanmıyorum ya. Neyse. Yahut diyelim ki sen bu paraları harcadın ve gelirinin maaşını aştığını saptadılar. Sen de kumarda kazandım dersin. Aksini kanıtlayamazlar.
Ben de kazandığımı kanıtlayamam ama dedim.
Bal gibi kanıtlarsın dedi Kalli. Ben senin lehine tanıklık ederim bir kere. Bir masa komiseriyle bir krupiye de buluruz. Üst üste çok iyi zar geldiğini söylerler, olur biter. Sen işin bu yönüne kafa yorma. Senin asıl sorunun makbuzları saklamak.
İkimiz de kafa yorduk bu konuda bir süre. Sonra Kalli bir çözüm buldu. Avukatın var mı dedi.
Hayır dedim ama kardeşim Arti'nin bir avukat arkadaşı var.
O halde bir vasiyetname hazırla dedi Kalle. Vasiyetnameni bu otelde 3.000 dolarlık nakit depozitonun bulunduğunu ve ölümün halinde karına intikalini istediğini yazdır. Kardeşinin avukatına boş ver. Vegas'ta bir avukat var tanıdığım, güvenebiliriz. Sonra avukat vasiyetinin bir nüshasını özel mühürlü bir zarfın içinde kardeşine postalar, sen de artıya açmamasını tembihlersin. Böylece onun hiçbir şeyden haberi olmaz. Bu işe de karışmamış olur. Ona söyleyeceğin tek şey zarfı açmayıp senin için bir yerde muhafaza etmesi olacak. Avukat da bu yönde bir mektup yazar ona. Artinin başının belaya girmesine olanak kalmaz. Hiçbir şeycik de bilmez. Sen vasiyetnameni neden ona bırakmak istediğini açıklayacak bir hikaye uydurursun artık. Arti sormaz nedenini bana dedim. Hiçbir şey sormadan yapar istediğimi. Ne iyi bir kardeş dedi Kali. Peki ama makbuzları ne yapacaksın şimdi? Bankada bir kasa kiralasan maliyeciler kokusunu alır. Peki nakit paranı yaptığın gibi eski müsveddelerinle birlikte bir köşeye soksana. Arama emri çıkartırsalar bile o kadar kağıdın arasında hiçbir zaman farkına varmazlar. O riske giremem dedim. Peki makbuz işini bana bırak sen. Yalnız kaybedersem ne olur onu söyle. Kalli ne demek istediğimi ya anlamadı ya da anlamamış gözüktü. Kayıtlarımıza geçirmiş olacağız ya dedi. Makbuzlarını kaybettiğine dair bir kağıt imzalattırırız sana paranı çekerken olur biter. Tabii benim ne yapacağımı biliyordu bal gibi. Makbuzları yırtıp atacaktım. Ama alacaklı olduğum veznenin tutanaklarıyla oynamaması için ona hiçbir şey söylemeyecektim. Yani ona tamamen güvenmiyordum ama o bunu anlayışla karşılamıştı. Bu gece senin için bir masa hazırlattırıyorum. İki de arkadaş var. Gösterideki kızların en güzellerinden. Benim için kadın ayarlama dedim. Kali şaşırmıştı. ''Yalnız karını yapmaktan bıkmadın mı sen hala bunca senedir?'' ''Hayır'' dedim, ''bıkmadım. Bütün hayatım boyunca ona sadık kalacağını mı sanıyorsun yani?'' dedi Kalli. ''Evet efendim'' dedim gülerek. Kalli de gülüyordu, başını salladı. ''O zaman sahiden sihirbaz Merlin olup çıkacaksın.'' ''Ben böyleyim'' dedim. Yalnız ikimiz gittik yemeğe, sonra biner dolarlık partiler halinde Vegas kumarhanelerinde fişlemi toplarken Kalli de benimle geldi. Bu arada benim Vegas kumarbaz ceketi de çok işe yaradı. Masa komiserleriyle, vardiya amirleriyle ve gösterilerdeki kızlarla karşılıklı içip sohbet ettik. Hepsi de Kalli'ye önem veriyorlardı. Vegas hakkında nefis hikayeleri vardı anlatacak. İyi eğlendim. Zanadu'ya döndüğümde fişlerimi vezneye döküp 15.000 dolarlık bir makbuz aldım. Cüzdanıma soktum. Daha tek bir el oynamamıştım. Kalli peşimi bırakmıyordu. Biraz oynasam dedim. Tabii ya, tabii ya dedi. Hele bir 500 dolardan fazla kaybet o kolunu kırmazsam. Hınzırca gülümsüyordu Kalli. Zar masasında 5 tane 100'lük çıkarıp fiş aldım. 5 dolarlık bahislere girip bütün numaraları oynadım. Kazandım ve kaybettim. Eski kumar alışkanlıklarım geri gelmişti. Zardan 21'e, oradan rulete, yavaş yavaş rahat rahat hırslanmadan bir kazanıp bir kaybederek oynanan bir kumar. Sabahın biri olmuştu ki elimi cebime atıp 2.000 dolar çıkardım, fişe çevirdim. Kali bir şey söylemiyordu. Fişleri ceketimin cebine koyup vezneye yürüdüm. Bir makbuz daha kestirdim. Kali boş bir zar masasına yaslanmış beni izliyordu. Yaptığımı görünce başını onaylarmışçasına salladı. ''Demek ki üstesinden geldin şu işin'' dedi. ''Sihirbaz Merlin bu'' dedim. ''Sizin şu boktan dejenere kumarbazlarınızdan değil.'' Doğruydu da. Eskiden olduğu gibi heyecan duymuyordum artık. Serüvenlere atılma arzusu yoktu içimde. Aileme bir ev alıp üstüne de acil hallerde kullanabileceğimiz kadar param vardı. İyi gelir kaynaklarım vardı, mutluydum yine. Karımı seviyor, yeni bir roman üzerinde çalışıyordum. Kumar eğlendiriyordu insanı, hepsi o kadar. Bütün gece yalnızca 200 dolar kaybetmiştim. Kalli beni kahve salonuna götürüp bir bardak sütle hamburger ısmarladı. ''Gündüz işim var'' dedi. ''Kumar oynamayacağına güvenebilir miyim?'' ''Merak etme'' dedim. ''Paralarımı fişe çevirmekle meşgul olacağım. Hatta 500 dolarlık alacağım her keresindeki daha az göze çarpsın.
İyi fikir dedi Kalli. Buralarda krupiye'den çok FBI ajanı vardır.
Bir an durakladı. Yatağına birini istemediğine emin misin?
Çok tatlı kızlar var elimde.
Oturduğumuz bölmenin kenarındaki telefonlardan birini almıştı eline.
Çok yorgunum dedim.
Doğruydu. Vegas'ta saat sabahın biriydi. Ama New York saatiyle 4'üydü. Ve ben hala New York saatiyle hareket ediyordum.
Bir şeye ihtiyacın olursa büroma gel dedi. Çene çalmak istesen bile.
Oldu dedim. Gelirim. Ertesi gün öğlene doğru uyandım ve valiye telefon açtım. Cevap veren olmadı. New York saatiyle öğleden sonra 3'tü ve günlerden cumartesiydi. Vali çocukları Long Island'daki ana babasının evine götürmüş olacaktı. Ben de oraya telefon ettim. Telefona kayınpederim çıktı. Vegas'ta ne yaptığımı sordu kuşkulu kuşkulu. Bir yazı için araştırma yaptığımı söyledim ona. Pek inanmış gibi değildi. Ama o sırada vali aldı telefonu. Karıma pazartesi uçağıyla döneceğimi ve havaalanından eve taksiyle geleceğimi söyledim. Karı koca arasındaki malum havadan sudan şeyleri konuştuk telefonda. Bu yüzden nefret ederdim telefondan. Boşuna zaman ve para israfı olduğundan bir daha telefonla aramayacağımı söyledim ona. Bana katıldı. Hem ertesi günde ana babasının yanında olacağını bildiğimden yine de oraya telefon etmek istemiyordum. Oraya gitmesine kızdığımın da farkındaydım bu arada. Çocuksu bir kıskançlıktı bu. Valley ile çocuklar benim ailemdiler, bana aittiler. Artie'nin dışında sahip olduğum tek aileydiler. Onları büyük anne ve büyük babalarıyla paylaşmak istemiyordum. Aptalca bir duygu olduğunu biliyordum bunun. Ama yine de telefon etmeyecektim işte. Şunun şurasında 2 gün kalmıştı, gerekirse o telefon edebilirdi. Günümü şerit boyunca uzanan bütün kumarhanelere teker teker girip çıkarak geçirdim. Kent merkezlerindeki ufak kumarhanelere de uğradım. Oralarda paramı 200-300 dolarlık miktarlar halinde fişe çevirttim. Tabii bir başka kumarhaneye geçmeden önce biraz oynuyordum. Vegas'ın kuru, yakıcı sıcağını çok severdim. Kumarhaneleri yürüyerek dolaştım. Sands Oteli'nde akşamüstü bir şeyler atıştırdım. Yandaki masada işbaşı öncesi yemeklerini yiyen bir grup fahişe vardı. Genç ve güzeldiler, neşeleri yerindeydi. Birkaçı binici giysileri içindeydi. 15-16'sında kızlar gibi gülüşüp şakalaşıyorlardı. Bana pek ilgi göstermediler. Ben de onların farkında değilmişim gibi yedim yemeğimi. Fakat bir yandan da kulak misafiri olmaya çalışıyordum. Bir ara Kalli'nin adının geçtiğini duydum. Zanadu'ya taksiyle döndüm. Vegas'ın taksi şoförleri dost ve yardımseverdirler. Benimki gece biraz eğlence isteyip istemediğimi sordu. Hayır dedim. Taksiden inerken iyi günler diledi ve gayet leziz Çin yemekleri olan bir restoranın adını verdi. Zanadu'nun kumarhanesindeki öteki kumarhanelerin fişlerini vezneye yatırıp nakit karşılığı makbuza çevirttim. Makbuzu da cüzdanıma soktum. Şimdi 9 tane makbuz olmuştu elimde. Geriye 10.000 dolardan biraz fazla bir para kalmıştı makbuza çevirtmem gereken. Odama çıkıp Vegas spor ceketimin ceplerindeki parayı boşalttım. Normal kostüm ceketlerimden birinin cebine koydum. Hepsi yüzükler halindeydi ve 2 dikdörtgen zarfın içine sığabiliyordu. Vegas ceketimi koluma alıp Kali'nin bürosuna çıktım. Otelin bir kanadı tamamen idareye ayrılmıştı. Koridoru izleyip yönetici büroları diye bir tabela asılmış bulunan koridora saptım. Müdür yardımcısı plakasının bulunduğu kapının önüne gelince içeri girdim. Bekleme odasında çok güzel bir sekreter karşıladı beni. İçeri haber verdi. Kali odasından fırlayıp elimi sıktı, bir de kucakladı. Bu yeni kişiliği hala garip geliyordu bana. Fazla gösterişli, fazla taşkıncaydı, eskisi gibi değildi. Gerçekten stil döşenmiş bir çalışma odası vardı. Duvarlarda orijinal yağlı boyalar asılıydı ama değerli olup olmadığını kestiremezdim. Ayrıca devamlı işler halde 3 tane kapalı devre TV alıcısı bulunuyordu odada. Biri otelin bir koridorunu gösteriyordu, ikincisi kumarhanedeki zar masalarından birine, üçüncüsü ise bir bakara masasına. Birinci ekranda 50 genç bir kızın kalçasında odasından dışarı çıkan bir adam göründü bir ara.
New York'takilerden daha iyi buradaki programlar dedim. Kalli başıyla onayladı.
Bu otelde olup biten her şeye göz kulak olmam gerekli dedi.
Masasında duran bir konsolun üzerindeki düğmelere bastı. Ekranlardaki görüntüler değişti. Şimdi otelin otoparkını, bir 21 masasını ve kahve salonundaki kasiyeri görüyorduk.
Vegas kumarbaz ceketimi Kali'nin masasına attım. Senin olsun dedim.
Kali uzun bir süre cekete dikti, gözlerini kaldı. Sonra dalgın dalgın tüm paranı çevirdin mi diye sordu.
Çoğunu dedim, artık cekete ihtiyacım olmayacak.
Güldüm. Karım da senin kadar nefret ediyor bu ceketten.
Kali ceketi aldı masadan.
Ben nefret etmiyorum.
Grunwald ortalarda görmek istemiyor ama.
Jordan'ınkiler ne oldu dersin?
Omuzlarımı siliktim. Karısı herhalde yoksul derneklerine vermiştir.
Kali ceketi elinde tartıyordu. Hafif dedi ama uğurlu.
Jordan bunu giyip 400.000 kazanmıştı.
Sonra da tutup öldürdü kendini, enayi herif.
Aptal dedim.
16. ayrımın sonu, sayfa 159.